Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla yine karşınızdayız efendim. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim.
Hocam, geçen hafta biraz gündemin dışına çıkmıştık. Evet. Gençliği, özellikle üniversite gençliğini konuştuk. İstanbul'da yeni açılan Gazanfera Eğitim ve Kültür Merkezi'ni konuşmuştuk ama gündem çok sıcak, bizi bırakmıyor. Evet. Bugün tekrar aktüel meselelere tekrar bir dönüp bakacağız. Gündemde akil insanlar var hocam. Akil insanlar, evet, tekrar gündeme düştü. Bu çözüm süreci etrafında akil insanlar da akla geliyor artık. Çözüm süreci dendiği zaman sürecin bir boyutunu da akil insanlar oluşturuyor. Tabii akil insanların toplanmasına sebep olan ya da tekrar hükümetin, devletin çözüm sürecini gündemine almasına sebep olan bir takım olaylar da yaşadık geçtiğimiz, evet, günlerde. Bunları, evet, konuşmuştuk. İşte Kobani kuşatmasını, IŞİD'le oradaki PYD'nin çatışmasını bahane ederek, oradan çıkarılan Kürtleri bahane ederek ülkemizde de bir takım gösteriler oldu. Bu gösterilerde, evet, 40 insanımız hayatını kaybetti. Yani olayın öncesi ve sonrası açısından baktığımız, evet, zaman aslında akil insanların toplanması imaj için dahi olsa çok şey ifade, hı, ediyor. Bunu konuşalım istiyorum hocam bugün. Hocam, şimdi Akil İnsanlar Heyeti ilk toplantısını 4 Nisan 2013'te, hı, yapmıştı. O zaman şimdiki Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı. Dolmabahçe Sarayı'ndaki Başbakanlık Ofisi'nde yapılmıştı bu. Ve, hı, ondan sonra işte her bölgeye akil insanlar tayin edildi ve bunlar işte çıktılar, konuştular insanlarla, ziyaretlerde, evet, bulundular. Bizim radyomuzun yayın danışmanlarından gazeteci Ahmet Taş Getiren Bey de işte İç Anadolu'daki Akil, hmm, İnsanlar Heyeti'nin başındaydı. Yüz yüze temaslarda bulundular. 26 Haziran'a kadar sürdü bu, hmm, temaslar. Bir iki ay sürdü ve 60 bin kişiyle görüşülmüş o ilk Türkiye seyahatlerinde, ziyaretlerinde ve bu da bir rapor halinde düzenleniyor ve başbakana ve ilgili bakanlara ulaştırılıyor. Şunu sormak istiyorum. Akil insanlar heyetinin oluşturulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu bir imaj mı, yoksa gerçekten için akil insanlar heyetinde bulunanlar üzerinden de gidersek, belki birkaç kişinin ismini de vermek lazım burada.
Evet.
Bu oluşumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi biraz
hocam
daha sakin konuşabiliriz. Yani çünkü epey bir zaman geçti. Belli girişimlerde bulunuldu. Dolayısıyla şimdi daha objektif olarak konuşma hakkımızın olduğuna inanıyorum. Bir defa akil insanlar ifadesi yanlış bir ifade. Akillik çok önemli bir vurguyu taşıyor içinde. Yani zihni olarak, ruhsal olarak, entelektüel olarak, vicdan olarak belli bir ahlak, belli bir olgunluğa sahip olan kişileri kastediyor ve çok iddialı bir ifade. Eğer bu iddialı ifadeyi kullanıyorsak, hakikaten buna yakışan, buna uygun olan insanları bulmak, tespit etmek veya o tür insanlara bu ifadeyi kullanmak lazım. Bu grup içinde hakikaten şahsen tanıdığım, buna sahip olan çok değerli arkadaşlar var. Büyüklerimiz var. Benim onlara bir sözüm yok. Ama bunun içinde hakikaten akillikle hiçbir ilişkisi olmayan, alakası olmayan, yani kişisel hayatına baktığımız zaman, örneğin faizin en daniskasını sonuna kadar kullanan, spekülasyonlarda yer alan, kişisel hayatına ahlakla hiçbir ilişkisi olmayan tavırları sahip olan insanlar da var. Ve zaten bu akil insan değil mi, şey bir iddia, yani dediğim gibi büyük bir iddia. Bunun yerine dünyada kullanılan ifadeler var yani. Mesela işte arabulucular, işte,
evet,
uzlaşmacı heyetler, gibi ifadeler kullanılır.
Ve başı sonu belli, evet, bir hukuka bağlı kurumlar yani bu, bunlar hocam.
Aracı heyetler vardır, bu isim kullanılır. Ve bunlara bir takım sınırlı işte yetkiler verilir veya işte bunlar sivil olur zaten. Gerekli çalışmalarda bulunurlar. Şimdi bir de tabii burada 60 kişiden bahsediyoruz yani. 5 kişi, 10 kişi falan da değil. Dünyanın değişik bölgelerindeki bahsettiğimiz çatışmaları sona erdirmek üzere elçilik, ara buruculuk görevlerinde bulunan heyetler böyle kalabalık gruplar oluşturmazlar. Dolayısıyla burada bir PR çalışması daha çok bence var açıkçası. Sonra burada tabii PR çalışması bütün çalışmalarda var. Burada da olabilir.
Evet.
Buna bir şey diyeceğimiz yok. Fakat Türkiye ciddi bir sorunu çözmek için yola düşüyor, mücadele ediyor. Aslında bu 2013'te başlayan bir şey de değil. Demokratik açılım dediğimiz 2009'dan itibaren başlayan bir süreç, önemli bir süreç. Burada bir de tabii işte 60 bin kişiden görüş alındı. Ya bu toplum 70 milyon insan zaten. Bu toplumla ilgili bir sürü araştırmalar yapılmış. Kamuoyu yoklamaları var. Efendim anketler vesaire yapılıyor. Görüşler alınıyor. Toplumda bir heyecan oluşturmak için bunun bir aracılık rolü var. Doğru, bir katkısı var. Bu insanlar toplumda işte köşe yazarı olan, STK temsilcisi olan, akademisyen olan insanlar. Belli etkileri olabilir. Ama burada sorun zaten toplum değil ki yani. Topluma neyi anlatıyoruz biz? Garip bir şey. Yani toplumun zaten böyle bir çatışma sorunu yok ki.
Hocam
yani
bir de
burada
üzerinden...
devlet var.
Evet.
Kemalist bir devlet var. Kendisini dönüştürüyor. Belli olanlarda da dönüştürdü. Ne güzel. Bunu sürdürmesi lazım. İkinci olarak da terörist bir yapı var yani. PKK var. Kürt siyaseti denilen bir yapı var. Kendi içinde örgütlenmiş çatışmalar üretiyor. İşte farklılaşmalara yol açıyor. Bir takım politikalar yürütüyor. Bu iki kesim var. Bu iki kesim arasındaki ilişkilerin düzelmesi, bu iki kesimin topluma bakışı, kendi tabanlarına bakışı konusunda dönüşüm yaşamaları gerekiyor. Dolayısıyla köydeki Ahmet Dağ veya kasabadaki veya şehirdeki Fatma Hanım'ın gündelik hayatta bir Kürt meselesi yok ki. Ama onun da canı yanıyor. Orada terörden etkileniyor. O da oğlunu şehit olarak kaybediyor veya daha militan olarak gidiyor. Böyle bir yönü var. Ama halk dediğimiz insanların doğrudan bu işte taraf olarak görmek, akil insanları görüyoruz. Bunlarla görüşüyorlar, bunları normalleştiriyorlar. Böyle bir şey yok ki yani.
Evet. Hocam yani güzel bir noktaya temas ettiniz. Tamam, bir PR çalışması gerekiyordu. Fakat bu iş ortaya çıktıktan beri birkaç seçim de geçti.
Evet.
Yani yerel yönetimler için seçim yapıldı, Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı ve bu işe taraf olanlar yani AK Parti hükümeti ve Tayyip Erdoğan kazançlı çıktı bu seçimlerden.
Evet.
Dolayısıyla
evet,
bu çözüm sürecinin, Kürt meselesini çözme iradesinin sağlaması da yapıldı. Aslında
evet,
yani PR çalışması yapılmış durumda.
Evet.
Hocam az önce hani bununla ilgili profesyonel anketler de yapılıyor dediniz.
Evet.
En son
evet,
Paul Mark'ın Ahmet Davutoğlu'na sunduğu
evet,
bir anket bugün açıklandı. İsterseniz hemen ondan da
evet,
bir bilgi vereyim. Vatandaşların 55.4'ü hala çözüm sürecine destek
evet,
verdiğini ifade etmişler. Desteklemeyenler %37.3'te kalmış. Türklerin %50.1'i, Kürtlerin de %81.2'si çözüm sürecini destekliyor.
Evet.
Gerçekten hani 5071 kişiyle yapılmış bu araştırmada. 10-14 Ekim tarihleri arasında. Dediğiniz gibi aslında yani toplum nezdinde kabul görmüş bir çalışma bu.
Yani toplum şeyi istemiyor. Yani toplum savaş devam etsin, terör devam etsin, Türkiye bunun gittikçe işte Kürt-Türk gerginliğini, farklılaşmasını yaşasın istemiyor. Toplum bundan kurtulmak istiyor. Bu konuda da bir irade ortaya koyan siyasi iktidarı destekliyor. Seçimlerde onun yanında yer alması da bu çözüm sürecini desteklediğinin önemli bir göstergesi. Yani toplum kendi hayatını devam ettirmek istiyor. Normal bir biçimde. Yaşantısının sarsılmasını, bozulmasını istemiyor. Türkiye'de kavga istemiyor. Toplumun beklentisi bu. Artık Türkiye'de tabii yani Kürt leri reddeden politikayı toplum benimsemiyor ki zaten. Ya bu politika devlet tarafından üretilmiş, devlet tarafından uygulanmış, devlet tarafından bir siyaset olarak pratize edilmiş. Toplumun kendisinin böyle bir siyaseti, böyle bir tutumu yok. Ama toplum içinde çeşitli gruplar, çeşitli ideolojik kesimlerin bu tür tepkileri olur, bu doğal bir şeydir. Ama bu kesimlerle bile konuştuğumuzda, ya işte yani Türkeş'in mesela, Türkeş'in söylediği her Türk Kürt'tür, her Kürt de Türk'tür mesela. Değil mi? Bu burada bir dışlama yok. Tam evet. Tersine beraberlik.
Bütünleme var.
Bütünleme var. Kürt'ü millet, de tanıma
millet
var.
Millet anlayışı var hocam.
Millet anlayışı
biz
var.
Biz ona çok vurgu
dolayısıyla
yapıyoruz.
Dolayısıyla yani MHP'nin çizgisindeki insanlara bile baktığınız zaman, konuştuğunuz zaman Kürtlere öyle tümden dışlayıcı bir tutum yok. O nedenle problem toplumda değil, toplumu yöneten siyasi yapının 100 yıllık geleneğinde var. Yani Kürt yok, Kürtçe yok. Bunu dışlaması, bunun için gerekli işte baskı mekanizmalarını kullanması. Bu sadece Kürtlere de yönelik değil. Genelde zaten Kemalist sistem dışlayıcı, baskıcı aygıtlara sahip olduğu için asimilasyon politikasını Kürtler için de uygulamış, dindarlar için de uygulamış. Mesela dindarları da tek bir din anlayışına mahkum etmeye çalışmış. Onları da kendi işte tarihsel, geleneksel kurumlarını tasfiye etmeye yönelmiş. Dolayısıyla burada iki yönlü bir değişimin yürümesi lazım. Çok ciddi bir biçimde. Bir, PKK'nın veya Kürt siyaseti denen insanların bu Stalinist örgütlenme tarzından vazgeçmeleri gerekir. Şiddetten uzaklaşmaları gerekir. Kürtlerin tek temsilcisi olarak kendilerini görme alışkanlıklarını bırakmaları gerekiyor. Efendim bütün Kürtlere tek bir siyaseti dayatma alışkanlığını ve anlayışından uzaklaşmaları gerekiyor. Bunu yapmama gibi bir tutumları var. Yani işte Hür Apar'la yaşadıkları, Hizbullah'la
evet.
Yaşadıkları Hüdapar'la, çatışmalar da evet. Bunu gösteriyor. Çünkü hala bunlar diyor ki Kürtlerin tek temsilcisi biziz. Kürt siyasetini biz temsil ediyoruz. Bizim dediğimiz doğrudur, mutlaktır. Her Kürt de ona uymak zorundadır. Elazığ'dan o taraf özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesine bunu dayatıyorlar insanlara. Bu baskı kültüründen bu Kemalizmi farklı bir versiyonudur. Bundan kurtulması gerekir. Yani hem Kürt Kemalizmi başımıza bela hem Türk Kemalizmi başımıza bela. Devlet de öte yandan bu sürekli farklı kimliklere, farklı anlayışlara, farklı görüşlere karşı dışlayıcı tutumunu bırakması lazım. Hala insanların kökenlerine dikkat ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin demokratikleşmesi, akil insanları gibi projelerle değil, bu toplumun önde olan belediye başkanları, milletvekilleri, rektörleri, genel müdürleri, bunlar Türkiye'nin genel katılımcı, çoğulcu zihniyet dünyasına mensup olan insanlardan seçilmesi gerekir. Bunlar konuşmalarıyla, tavırlarıyla örnek oluyorlar çünkü insanlara. Toplumun dediğimiz bu tür önde gelen insanları, akil sahibi insanlar olursa toplum genel olarak uzun vadede değişir, mantalitesini olumlu hale dönüştürür. Ama bu toplumun önde gelen insanlarını biz hala eski devlet zihniyetiyle bezendirmeye devam edersek, hala o insanlardan seçersek burada ciddi bir dönüşüm olmaz. Bir rektör herhangi bir profesörün atamasını yaparken bunun etnik kökeni, bunun kökeninde gayrimüslim varmış, yok bilmem şuymuş diye bakıp hareket ederse, burada bence bu PR çalışmaların çok anlamı yok. Biz Türkiye'de hakikaten toplumun önünde olan insanları seçerken, akil yani ahlaklı olan, olgunluk taşıyan, bu ülkenin kültürel çoğulculuğuna ve mirasına saygı duyan, temel insan hak ve özgürlüklerini benimseyen, bunu içselleştiren insanları seçersek, öne koyarsak, bu toplumda hakikaten genel olarak dediğim gibi bu reformcu atılımları toplum benimser, içselleştirir ve Türkiye'de de değişimler kısa sürede gerçekleşir. Bence yapılacak en önemli şey bu. Bunu genel olarak yapmayıp kısa bir süre paket bir program gibi insanları, grupları seçip hadi siz gidin toplumu aydınlatın dersek bu yani... Bir gündem oluşturur ama uzun vadede bu toplumun sosyolojisine çok dokunan bir şey olmaz yani. Çünkü insanlar doğal durdukları yeriyle etkili olurlar. Evet. Yani adam Hakkari'de genel müdürse, Edirne'de rektörse,
veya kültür il müdürü ise oradaki haliyle insanlarla doğal ilişkisi var.
İlginçti
o hocam. Haliyle iyi olursa iyi etkide
yani
bulunur.
Yani bu insanların muhtemelen yani, neredeyse tamamı İstanbul'da ikamet ediyorlar.
Ya bu problemli.
Değil mi hocam?
Hatta bazılarını duydum, hayatında hiç adam bölgeye gitmemiş ya. Yani. Böyle bir şey olmaz. Evet. Yani bu Jön Türklüğü eleştiriyoruz, kalkıp yukarıdan bölgelere adam gönderiyoruz.
Adam gönderiyoruz yani, bunlar... doğru. Yani belki oradaki olmaz gazetecilerin yani. Dışında ki Ahmet Taş Getiren Bey de bunun içindedir. Evet. Birçoğu belki İstanbul'un dışına senede birkaç kez bile çıkmıyordur yani.
Yani bu evet.
Yani
bu...
Anadolu'yu gezmiyordur. Anadolu'nun nabzını evet. tutacak evet. insanlar değiller.
Değiller.
Bir de şu da akıllara geliyor hocam. İşte... Çözüm sürecini ne zaman hatırladık biz? İşte bu IŞİD'in Kobani kuşatmasıyla Türkiye'de gerçekleşen o şiddet olayları. Hemen ardından işte bir PR çalışması. Ya bir sanki ya biz buradayız, aslında süreç devam ediyor.
Evet.
Bunu bırakmadık. Refleksinin bir göstergesiydi akil insanları evet. toplamak. Bu da sanki belli bir süre sonra inandırıcılığını da kaybedecek gibi geliyor bana.
Şimdi burada
yani çok buradan şunu sormak istiyorum hocam. Aslında tabii bu bir gizli devlet politikası bir taraftan. İşte işin içerisinde MİT var, bir takım devletin gizli kurumları var, politikaları var. Her şeyi bize çok izah etmek zorunda değiller ama
evet.
bir şeyden de haberimiz yok gibi geliyor bana. Yani bu habersizlik de şunu getiriyor. Mesela HDP'nin ben bunu istismar ettiğini düşünüyorum. Onlar işte gidiyorlar Abdullah Öcalan'la konuşuyorlar, fotoğraf çekiyorlar onu.
Evet.
Bilmem Twitter'da yayıyorlar, mektuplar ortada dolaşıyor, bilmem ne oluyor. Yani HDP bunu istediği gibi kullanıyor. Fakat resmi cenahtan, devlet ya da hükümet cenahından çok böyle şeffaf açıklamalar yok. Ne oluyor, ne bitiyor bilmiyoruz. Yani çok şeffaf gitmemesi gereken bir durum ama ben yeterince kamuoyunun bilgilendirilmediğini de düşünüyorum. Bu konuda ne demek istersiniz?
Yani tabii Türkiye'de bu mesele çok insanın canı yandı. Bu toplum 30 yıldır birçok evlatlarını kaybetti. Büyük göç hareketleri yaşandı. Aileler parçalandı. Büyük acılar yaşıyoruz biz 30 senedir.
Evet. Hala yaşıyoruz.
Hala yaşıyoruz. Devam ediyor. Bu büyük sorun Türkiye'nin iç enerjisini tüketen bir şey. Bunu çözmek için devlet yani hükümet daha doğrusu bu hükümet büyük risklere üstlendi. Bu risklere girdi ve bir takım adımlar attı. Bunu belki bütün yönüyle şeffaf bir biçimde yürütmesi zor bir şey ama bir biçimde de bu toplumun içindeyse toplumla tabii görüşerek, danışarak bu işte yapay topluluklar oluşturarak değil yani işte Diyarbakır'da veya Elaziz'de zaten sivil toplum kuruluşları var. Bunların temsilcileri var. Hakkari'de, Edirne'de, Kastamonu'da değil mi yani?
Evet.
Bir biçimde. Oranın kanaat önderleri var aynı şekilde. Bunlarla irtibat içinde olmak, o doğal gündelik hayatını kendi çevresinde devam eden insanlarla bu ilişkilerin kurularak sürdürülmesi bence çok daha gerçekçi olurdu aslında. Çok daha gerçekçi olur. Ama Türkiye'de tabii bazı şeyler gittikçe yani işte Abdullah Öcalan bir dönem bir terör örgütünü yönetmiş, kurmuş. Türkiye'de ciddi zararlara yol açmış. Ama aynı şekilde dünyanın birçok yerlerinde olduğu gibi yani bu terör örgütünün başındaki adam yaptıklarını artık yapmayacağını söylüyorsa, bunlardan vazgeçiyorsa, bu toplumun ortak aidiyeti içinde yer alacağını ifade ediyorsa, o zaman devlet de hakikaten yeniden düşünmek, yeniden karşısındakini algılamak gibi bir tutuma yönelebilir. Yani bu İrlanda'da örneğinde de böyle olmuştur veya İspanya örneğinde de veya işte Sri Lanka'da da başka yerlerde de bununla karşılaşıyoruz. Önemli olan şu, burada HDP'nin kendisini Türkiye'den ayrıksı bir siyasi bilinç olarak derinleştirmemesi. Kürtleri kendi tekelinde olan bir topluluk olarak bu milletten kopararak siyasi bir inisiyatif haline getirmemesi. Bu çalışma böyle bir yönelim içine girerse bu Türkiye içinde, Türkler içinde, Kürtler içinde, hepimiz içinde büyük bir problem demektir aslında. Büyük bir felaket demektir açıkçası. Çünkü bu toplumda Kürtlerle Türkler çok iç içe yaşıyorlar. Bölgeler olarak ciddi anlamda dağılım göstermiş bulunuyorlar. Yani Mardin, Diyarbakır'da da Türkler yaşıyor azınlıkta belki ama İstanbul'da
çok büyük bir Kürt nüfusu var değil mi?
Evet.
Evlilikler var.
Tabii tabii zamanda. Akrabalıklar var.
Bir sürü ilişkiler var yani.
Ya bunu ayrıştırmak ötesinde. Artık mümkün değil
o
hocam.
O nedenle yani bunu ayrıştırma üzerine bir siyasi kimlik geliştirmek, bir güç ve inisiyatif üretmek gibi bir hedefi varsa HDP'nin, işte Kürt siyaseti denilen grupların, bu Türkiye için büyük bir şey olur, intihar olur hakikaten. Bu hem Türkiye'nin aleyhine olur, hem Kürtlerin aleyhine olur, herkesin aleyhine olur bir açıdan. Bunun işaretlerini de görüyoruz. Yani mesela bu son çıkan çatışmalara baktığımız zaman değil mi, Kobani ile ilgili yapılan sokak eylemlerine baktığımız zaman görüyoruz. Orada bütün işte bir Türkiye'nin ağırlıklı olarak bir bölgesine, İstanbul'u vesaire ateşe vermeye çalıştılar belli sokakları. Yani bu gerektiğinde biz şiddeti kullanırız, beklemediğiniz bir biçimde size bir takım zararlar verebiliriz gibi mesajları anlatıyor bunlar. Yine Güneydoğu Anadolu bölgesine özellikle Hüdapar'la, Hizbullah'la yaşadıkları çatışmalar aynı şeyi anlatıyor. Şimdi burada bir açıdan işte Kürt siyasetini yürütücülerinin bir sorumluluğu var. Çünkü mesajları var yani. Bunun partinin yöneticilerinin bu olaylardan önce yaptığı konuşmalar var. Çağrılar var. Teşvikler var değil mi? Kışkırtıcı ifadeler var. Dolayısıyla bundan bir sorumluluğu var. Ama öte yandan daha dün mesela Karlova'da bir işte Hüdapar'ın temsilcisi katledildi. Dolayısıyla işte Hatip Dicle çıktı, açıklama yaptı. Bizim bununla bir ilişkimiz yok dedi. Onlara başsağlığı diledi. Daha yapıcı bir takım konuşmalar yaptılar. Şimdi tabii bir de bunlara baktığınız zaman şöyle bir şey aklımıza geliyor. O zaman çözüm sürecinin hakikaten bir pazarlık konusu olarak şiddet eylemlerini göstererek hareket eden bir HDP siyaseti var. Bir de bundan bağımsız olarak bu çözüm sürecinin yürümesini istemeyen, savaşın devam etmesi isteyen bir gizli irade var. Ondan dolayı gerektiğinde bir takım hassas noktaları uyarıyor ve insanları çatışmaya yeniden sevk ediyor. Yani henüz daha dinmemiş olan, sıcaklığını koruyan bir takım yaraları kaşıyor. Hizbullah ve PKK örneğinde olduğu gibi. Bunların birbiriyle savaşmasını teşvik ediyorlar. İşte nitekim Hüdapar'ın işte başındaki şahsiyet dedi ki biz kendimizi koruyacağız işte. Bu inancımızda da var, kendi nefsini koruyacak biçimde hareket eder insan. Bizim insanlarımıza saldıranlar olursa onlar da cevap verecek manasına geliyor.
Evet.
Bu hakikaten tehlikeli bir şey. Yani biz Türkiye'de tam sevinirken artık savaş, terör, çatışma bitecek, baskı dönemi sona erecek. Yani dolayısıyla Türkiye çoğulcu kültürü benimseyecek, demokrasi ileri bir adım atacak. Millet olma varlığımızı daha derinden hissedeceğiz. Bunu hissediyoruz, bunu yaşıyoruz, bunun için umutlarımız var. Tam da bu anda bu olaylar yaşandı. Dolayısıyla bu umutlarımıza, bu millet olarak var olma arayışlarımıza demek ki bazı güçler, değil mi, müdahale ediyor.
Evet.
Bazı güçler istemiyor,
evet,
yani.
Evet, evet. Bu çıkıyor. Hocam bu konuyla ilgili diğer meseleler de var bu konunun etrafında. Mesela Akil İnsanlar toplantısında Başbakan Davutoğlu'nun yaptığı konuşmada,
evet,
özel şifreler var, onu bir konuşalım arzu ediyorum. Kısa bir ara verelim hocam,
evet.
Tekrar devam edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra çözüm sürecini, son yapılan Akil İnsanlar heyeti toplantısını konuşmaya devam edeceğiz efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız efendim. Bugün çözüm sürecini konuşuyoruz. Çözüm süreci etrafında bir takım kurumlar, olaylar da cereyan ediyor bildiğiniz gibi. Akil İnsanlar heyeti bunlardan birisiydi. Onu değerlendirdik programımızın ilk bölümünde. Hocam şunu da sormak istiyorum. En son yapılan Akil İnsanlar heyeti toplantısında Başbakanlık ofisinde Dolmabahçe'de Davutoğlu, Başbakan Davutoğlu güzel bir konuşma yaptı. Tabii Davutoğlu'nun kendisi için de büyük bir şans. Bugüne kadar yazdıkları, konuştuklarını uygulama fırsatı da verdi Allah kendisine. Yani doğru yapıyor, yanlış yapıyor, eksik, evet, fazla her neyse ama bunun getirdiği bir özgüven de var. Yani teoriyle pratiği birleştirme fırsatı verildi kendisine. Entelektüel kişiliği sebebiyle de tabii bu tür konuşmalarda çok güzel cümleler de kuruyor. Mesela şöyle bir şey söyledi. Dedi ki yani Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir dedi. Ve ardından yine yani neden böyledir dedi. Çünkü bu dedi aynı zamanda bunu söylemem işte Türk devletinin bu devleti bir ululama meselesi değil. Bizim devletimiz kadim bir geleneğe dayanır. İşte İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmış ulus devletler gibi değildir. Biz bunu kabul etmezsek bu geleneği, bu kadim kültürü devraldığımız bu mirası kabul etmezsek işte kendimizi meşrulaştırmak için ta eski çağlara gitmemiz gerekecek. Oradan bir takım teoriler üretmemiz gerekecek dedi. Yine diğer bir vurgusu da şuydu. Yani milliliğe vurgu yaptı. Bunu da ben yine ayrıca soracağım size. Yani çözüm sürecinin öznelerine bakıyoruz. İşte Türk halkı, Kürt halkı, bir de üçüncü kişiler var şimdi dışarıda işte. Amerika'nın tutumu var, İsrail'in tutumu var, bölgedeki diğer devletlerin tutumu var. Evet. Buna vurgu yapması önemliydi ve bu dedi iki halkın arasındaki bir süreçtir. Türk devletinin muhatabı işte PKK değildir, Kürt halkıdır dedi. Bu da önemliydi. Şimdi bu özellikle Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Yani başta böyle biraz iğreti gibi duran bir cümle ama bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani bu ya böyle bu, açıkça söylemiş
açıkçası
olmasını.
Açıkçası bu cümleyi 3 haftalık yazımda ben de kullandım yani. Başbakan'dan önce de bu bir takım insanlar da kullanıyor bunu.
Evet.
Bunun nedeni de şu tabii Kürtler bu devleti kendi devletleri olarak görmüyorlar bir kısmı. Özellikle PKK etrafına toplanan insanlar, daha Kürt milliyetçiliği etrafına toplanan insanlar. Çünkü bu ulus devletlerin kurulmasıyla beraber Osmanlı parçalandıktan sonra ulus devletler kuruluyor. Ve bu ulus devletleşme sürecinde Kürtlerin kimlikleri reddediyor yani. Bir ciddi bir asimilasyon politikası uygulanıyor. Yani Şarkı Sap programını biliyoruz, planını biliyoruz. 1925'te uygulanıyor. 12 Eylül'e kadar geliyor işte. 12 Eylül Kürtçeyi açıkça yasaklayan maddeler koyuyor. Dolayısıyla burada bir toplum, bir kesim dışlanıyor ve kendisine ait bir siyasi egemenlik algılamıyor. Yani benim siyasi egemenim bu değil. Çünkü beni dışlıyor, beni aşağılıyor, beni hapsediyor, bana hakaret ediyor. Şimdi Davutoğlu tabii yani bizim geleneğimiz büyük devlet derken yani şu anki devlet biz büyük devlet değiliz açıkçası. Yani bu ulus devlet bizim o tarih içinde 1000 yıllık tarih içindeki Selçuklularla Osmanlılarla bu bölgede var olan o devlet tarzı değil. O devlet tarzı olmadığı için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Ama biz şimdi o devlet tarzını yani yeniden mirasımızla barışarak tekrar hissetmek istiyoruz. Ve bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra zor şartlarda kurulan, oluşturulan ulus devletin yaptığı bir takım uygulamalardan uzaklaşmak istiyoruz. Devlet de bu konuda kendisiyle yüzleşiyor. O nedenle o politikalarını sorguluyor. Onlardan vazgeçiyor. Kendi içinde bir takım reformlar yaşıyor. Ve bunun sonucunda yeniden devlet yapılanırken, yeni Türkiye Cumhuriyeti oluşurken bu yeni Türkiye Cumhuriyeti artık Kürtlerin de devletidir. Çünkü bir defa reel olarak şuna da bakalım. Yani Orta Doğu coğrafyasında Kürtlerin en fazla yaşadığı coğrafya Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarında bulunuyorlar. Dolayısıyla Orta Doğu'da Kürtleri en üst düzeyde temsil etme realitesine sahip olan da Türkiye Cumhuriyeti devletidir. O zaman aslında Kürtlerin en büyük devleti veya Türklerin en çok devletimiz diye algılayacağı şey Türkiye Cumhuriyeti'nin olması lazım. Bunun pratikte de gerçekleşebilmesi için bahsettiğimiz gibi devletle bölge, devletle Kürtler, devletle Kürt meselesi arasında yaşanan bu sorunların çözülmesi, halledilmesi gerekiyor.
Başbakan da ona işaret ediyor. Yani artık hala eski tarzı algılamamıza gerek yok. Yani devlet ciddi anlamda reformlar yapmış bulunuyor. Önemli adımlar atıyor. Bir çözüm süreci projesi ortaya koyuyor. Bu konuda da ısrarlı, bu konuda da iradesini gösteriyor. Dolayısıyla artık burada bir karşı duruş, kendi dışarıda hissetme tutumlarından vazgeçmek gerekiyor. Bir devlet hepimize yeter. Aslında bu devlet sadece Anadolu'ya değil, keşke bütün bir Orta Doğu'ya da hükmetse. Yani bu kadar çok devletin manası yok bence. Yeni bir tane daha kurmanın da hiçbir manası yok. Oldukça fazla devlet var zaten bölgemizde. Evet. Önemli olan bizim bu devletimizi hepimize daha insani davranan, hepimize eşit hukuk çerçevesinde davranan, değil mi, adilane politikalar uygulayan bir devlet, evet, haline getirmek.
Ve hocam,
bu da bizim elimizde. Bizim elimizde mücadele ederek bu değişimi yaparsak gerçekleşir yani.
Yani programın ilk bölümünde şeye vurgu yapmıştınız. Hani bu milletin mukavemet gösterdiği bir süreç değil. Yani
evet.
Halk bunu kabul etti. Yani. Millet kabul etti. Aslında bu böyle Jacoben bir kimliğin, rejimin bize hala dayattığı, o rejimin kurumlarının, müesseselerinin, bürokratlarının, teknokratlarının ayak diremesiyle belki duruyor.
Evet.
Askerler bunun bir safhasındaydı, bir safındaydı. Evet. Onlar kısmen ıslah edildi.
Evet.
Onların tepkileri köreltildi ama bununla ilgili hala bir takım şeyler var. Bu konuşmasında da Davutoğlu aslında çok özel şeyler de söyledi hocam. Mesela diyor ki tekçi yapılar diyor.
Evet.
Kadim kültürlerin olduğu yerlerde hangi etnik ve mezhebi dini grup adına olursa olsun acı ve hüzün getiriyor diyor.
Evet.
Gerçekten yani bizim tarihimizde de böyle bir tekçi yapı da yok yani.
Evet.
Ya bırakın hani aynı dini, aynı kültürü paylaşan insanlar, farklı dinden, ırktan insanların bir arada yaşadığı bir coğrafyaya da hakim olmuşuz biz.
Evet. Evet.
Bu diyor sadece bizde değil, Pakistan Hindistan bölünmesinde de yaşanan acıları hatırlayalım diyor.
Doğru.
Yani dünyanın birçok yerinde aslında
doğru,
bu tür tekçi yapıların o kadim kültürleri ne hale getirdiğini de biliyoruz. Ve önümüzde diyor iki alternatif var diyor Davutoğlu. Ya barışçıl ve karşılıklı saygıya dayalı esasları bu topraklara hakim kılacağız ki bizim tercihimiz bu yönde diyor. Ya da yayılmacı, sekter ve modern görünümlü ama aslında gayet arkaik, aşiretçi, Baas ideolojisiyle veya benzeri ideolojilerle görüntü itibariyle Marksist ama gerçekte çoğulcu yapılara savaş ilan etmiş bir yapıya dönüşeceğiz diyor.
Evet,
gerçekten hani aslında olanı ve gelecekte eğer bu olmazsa neyle karşılaşacağımızı iyi tanımlayan
güzel
cümleler
bir tanımla
bunlar.
Bu, kesinlikle. Evet. Şimdi burada tabii şu var, yani Osmanlı sonrası yüzyıla baktığımız zaman tam da bu işte Bağızçılık, Nasırcılık, Kemalizm, bunlar da grupçu. Yani bu grupçuluk ırk olabilir, mezhep olabilir, aile olabilir, askeri bir grup olabilir. Bunlara dayalı siyasi yapılar oluşturdular ve tekçi yapılardır. Bu tekçi yapılar bütün bir toplumu dizayn etmeye çalıştılar. Kendi ideolojilerine göre, kendi kimliklerine göre ve toplumun içindeki farklı kimlikleri, farklı ideolojileri, farklı mezhepleri bastırdılar, baskı altına aldılar. Bu mezhepçi veya grupçu, tekçi anlayış hakikaten arkeik bir anlayıştır. Yani bu çok doğru bir tanımlama. Aşiretçi bir şeye döner, yani aşiretçi bir döneme gider bu. Aşiretçi yapıda kendi aşiretinde olan insanlarla, kan bağıyla, dayanışmayla güçlü bir birlik kurulur. Dolayısıyla dostlar bunun içinde olanlar, düşmanlar ve ötekiler için ise bu aşiret yapısının içinde olmayanlardır. Ve sürekli aşiret ve aşiret dışındakiler arasında savaş vardır. Mesela Hazreti Peygamber dönemini hatırlayalım. Hep aşiretler savaşı vardır yani. Mekke'de vardır, Medine'de de bu var. Evs ve Hazreç arasında hep devam eder. Yahudi kabileler arasında da var. Dolayısıyla bu arkeik bir şeydir. Bu arkeik bir şey yeniden Orta Doğu'da şu an kendisini hissettiriyor. Yani bu Kürt olabilir, Bağızçılık olabilir, Şiilik olabilir, Vehhabizm olabilir. Fark etmiyor. Bunlar büyük gibi gözüküyorsa da nüfus olarak ama temelde bu aşiretçi ruhu yansıtıyorlar. Ondan dolayı da arkeiktirler bunlar. Bu arkeik olan yapılarla biz hakikaten doğru böyle giderse bölgemiz kan, çatışma, savaş ve huzursuzlukla devam eder ve sürekli uluslararası hegemonya müdahale eder ve biz gavurlardan medet umarız deyim yerindeyse.
Evet, şimdi onu ama da konuşacağız zaten hocam.
Bunun yerine yine başbakanın dediği gibi doğru, yani bunun yerine biz büyük bir geleneğe sahibiz, yani büyük tarihimizde, uzun tarihimizde birçok farklı kültürler, inançlar,
hocam,
kimlikler bir arada yaşatılmış.
Bu vurgu çok önemli hocam. Evet. Yani şimdi biz o kadar alışmışız ki, yani 100 yıllık ki o kadar da olmadı yani daha.
Evet, daha 90
yıllık
yani. Evet.
Yeni cumhuriyet tarihimizle konuşmaya, evet, onun güttüğü ideolojiyle söylem geliştirmeye o kadar alışmışız ki.
Evet.
Yani gelenek, eski, kadim dediğiniz an, evet, hemen sizi Osmanlıcılıkla, neo Osmanlıcılıkla, işte İslamcılıkla, işte eskiyi hortlatmayla,
evet,
şey yapan, suçlayan, yaftalayan bir şey var. Halbuki yani bu buradaki şu kadim kültür ve o bir arada yaşama kültürüne vurgu yapmak bile yani o tarihin, evet, tamamına bedel bir söylem yani.
Ya şimdi Avrupa Birliği düşüncesi bütün Avrupa uluslarını, mezheplerini kapsayan bir düşünce değil mi?
Evet.
Erasmus'a gidiyorlar. Erasmus 16. yüzyılda yaşamış bir adam. Erasmus 16. yüzyılda yaşamış, bugün Avrupa Birliği'nin varlığına ilham kaynağı olan bir entelektüel.
Evet.
Bunlara niye gerici demiyorlar yani? Bizi son yüzyıldaki dar tarih içinde düşünmeye mahkum etmeye çalışıyorlar.
Aynen öyle.
Bizim buna mahkum olmaya direnmemiz lazım.
Kesinlikle.
Bunu biz hak etmiyoruz, bu toplumlar da hak etmiyor, bu milletler de hak etmiyor. Ve nitekim böyle yaşamak bizi birbirimize kavgaya çağırıyor. Öte yandan Davutoğlu'nun dediği gibi biz bu yüzyılın üstüne çıkarak, kendi geleneğimize barışarak bakarsak hakikaten daha anlaşmaya, huzura, farklılıkları kabule yönelik üst bir siyasi dil, üst bir siyasi organizasyon, üst siyasi anlaşmalar gerçekleşir. Ve bu bölgedeki bütün toplumlar için de Müslüm ya da gayrimüslim, ne olursa olsun bütün bunların da hayrına olan bir şeydir. Çünkü gayrim, yani işte Ezidileri görüyoruz, Müslüman olmayanları da görüyoruz yani yaşadıkları vahşeti. Herkes, bu bölgede yaşayan herkes etkileniyor bundan. O nedenle bu mezhepçi düşünceler, tekçi düşünceler hakikaten kabileci düşüncelerdir. Bunu Vehhabi hareketinde çok bariz bir biçimde görüyorsunuz. Yani birkaç aydır okuyorum bunu, açıkça görüyorum Vehhabiliğin. Yani işte o Suud aşiretinin Necef bölgesinde kendi içinde nasıl sert, zühde dayalı, kabile bilincine sahip bir inanç, bir mezhep olarak var olduğunu, bütün çevresini yakıp yıktığını, tekfir edip sonra tekfir ettiği için de malına mülküne el koymayı nasıl meşru gördüğünü hayretler içinde görüyorsunuz. Bugün IŞİD'de bunu yaşıyoruz. PKK'da farklı biçimde bunu yaşıyoruz. PKK'da bunu yapıyor bir yönüyle. Yani karşıdakiler düşmanlarımızdır, bizim varlığımızı tanımadılar. Dolayısıyla biz onlarla ilgili her şeyi, işte saldırıyı yapabiliriz, yalan söyleyebiliriz vesaire gibi. Bugün Hüdapar'la yaşadıkları ilişkilerde bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu mezhepçi, ırkçı anlayışların aşılması, büyük uzun tarihi varlığımız içinde kendimizi hissederek olaylara bakmamız gerekiyor.
Evet. Hocam süremiz de az kaldı ama bir iki mesele var. Onu da sizinle müzakere etmek istiyorum. Bunlardan birincisi, geçmişteki işte örgüt liderliği, işte göz önüne alınırsa Abdullah, evet, Öcalan'ın şu an işte ömür boyu hapse mahkum edilmiş bir mahkum olarak da,
evet,
sanki bu süreçte, çözüm sürecinde birinci belirleyici, yani ha, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında işte tek muhatap, hatta onun sözüyle, selamıyla, mesajıyla işte bir siyasi partinin yol haritası belirlemesi HDP'nin, evet, işte Kandil'e selam gönderilmesi, Kandil'i harekete geçirmesi filan. Bu var ya da yok ama böyle bir sanal bir iktidar oluşturulmuş durumda, evet, Abdullah Öcalan'ın etrafında. Dikkatimi çekti benim. Mesela Oral Çalışlar, bu AKP İnsanlar Heyeti'ndeki Oral Çalışlar işte dedi ki herkes aracısız konuşuyor, hükümet aracısız konuşuyor, HDP aracısız konuşuyor. İşte bir tek aracılı konuşan Abdullah Öcalan. Mesela Abdullah Öcalan'ın biraz daha özgürlük alanının genişletilmesini ve onun da aracısız konuşmasını talep edeceğiz dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Abdullah Öcalan'ın bu süreçteki rolü abartılıyor mu?
Evet.
Onun üzerinden bir iktidar alanı mı oluşturulmaya çalışıyor? Bu konudaki değerlendirmeniz nedir hocam?
Ya Abdullah Öcalan'ın şey üzerinde, PKK'nın tabanı veya HDP'nin tabanı üzerinde ciddi bir etkisi var. Yani doğrudan belki PKK'nın üzerinde %100 bir etkisi yok. O nedenle Abdullah Öcalan'ın yaptığı açıklamalarla işte Cemil Bayık'ın yaptığı açıklamalar birbirini tutmuyor. Veya Abdullah Öcalan barıştan bahsederken PKK'lılar bomba patlatabiliyor.
Evet.
Bu da bütün bir PKK'ya hakim olmadığını gösteriyor. Ama öte yandan bu partiye oy veren seçmen kitlesi üzerinde Abdullah Öcalan'ın çok büyük bir etkisi var. O açık bir şey. Dolayısıyla Abdullah Öcalan'ın bu çözüm sürecindeki tavırlarına baktığımız zaman da genel olarak çözüm sürecinden yana olduğunu, Türkiye'de bu çatışmanın durmasından yana olduğunu, Türkiye'de barışın tesis edilmesinin yanı olduğu, bunu yaptığı açıklamalar, gelişen süreç, bütün bunlara baktığımız zaman bunları söyleyebiliriz. O nedenle yani Abdullah Öcalan hakikaten bu yaranın, bu acının kalkmasına, bu yaranın sarılmasına daha büyük bir destek verecekse, yani Abdullah Öcalan'ı daha yakından tanıyan insanlar var, yani devlet diplomatları mı artık, istihbarat birimleri mi bilmiyorum, görüşenler, onlar bunu daha yakinen biliyorlardır. Eğer böyle bir rolü varsa Abdullah Öcalan'ın, bu rolünü daha etkin bir şekilde oynamasına bence bir sakınca yok yani. O nedenle yani bir adam, biz de bir kabile bilinciyle hareket etmemeliyiz. Geçmişte dediğimiz gibi bir takım ciddi sorunlar yaşandı. Bu işte terör örgütünü kurdu, bu çatışmaları yaptı, yönetti. Ama bugün Abdullah Öcalan dediğimiz gibi teröre, çatışmaya değil de barışa, istikrara, bütünlüğe, Türkiye'nin millet olarak varoluşuna katkı sağlayacaksa bizim de Abdullah Öcalan'ı bu şekilde algılamamız, artık eski algılamalarımızı öne çıkarmamak, bütünlüğe unutmak mümkün değil. Ama en azından bu yeni Abdullah Öcalan da yeni bir Abdullah Öcalan'sa, yeni Türkiye ile paralel olarak, o zaman bizim de eski Abdullah Öcalan'ı değil yeni Abdullah Öcalan'ı algılamamızda bir şey yok, sakınca yok bence.
Evet. Hocam son olarak iki dakikamız var. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Suriye'de neredeyse 4 yılı bulacak bir savaş var.
Evet.
Türkiye'nin onca çağrısına rağmen uluslararası arenada ne işte Esed'e karşı bir mukavemet, tepki geliştirildi.
Evet.
İşte ne askeri güç kullanıldı, ne işte Türkiye'ye sığınan sığınmacılara yardım edildi ki bugün sayıları artık 2 milyona yaklaştı. Fakat Kobani üzerinden böyle bir dünya siyasetinin hareketlendiğini, işte güçlerin birleştirildiğini, işte her gün hedeflerin belirlenip bombalandığını, IŞİD'e ait hedeflerin bombalandığını görüyoruz. Yani gözler tamamen Kobani'ye çevrilmiş durumda ama bir tarafta Esed'in askerleri yine işte zulme, tecavüze, cinayete de devam ediyorlar.
Doğru.
Batı'nın bu politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani acaba Kürt halkı üzerinden yeni bir plan mı yapılıyor? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
Yani doğru, hakikaten eğer uluslararası koalisyon güçleri barıştan yanaysa bu Esed rejiminin uygulamalarına da karşı çıkması gerekiyordu. Bunların hiçbirisini yapmadı. Türkiye'yi burada çok yalnız bıraktı. Her açıdan yalnız bıraktı. Yani işte Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı iken Hillary Clinton'la olan yakınlığını hissedelim, hatırlayalım. Orada Türkiye'deki beklenti şuydu, yani Esed rejimine karşı Amerika destek verecek, değil mi?
Evet.
Ama bunu yapmadı. Orada onu yapmadığı gibi işte 2 milyon civarında mülteci var Türkiye'ye, muhacirler var. Bu konuda da Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapmadı. Fakat öte yandan dediğiniz gibi Kobani meselesinde barış havarisi kesiliyor. İşte IŞİD'e karşı mücadele ettiğini söylüyor. Bu doğru yani. Aklımıza şunu getiriyor. Yani Kürtleri
Türkiye'ye rağmen kolonize etme, Türkiye'ye rağmen bir siyasi inisiyatif haline dönüştürme gibi bir projesi var Avrupa'nın. Türkler Kürtlere rağmen, bölge halklarına rağmen kolonize olurlarsa, ayrı bir siyasi inisiyatife yönelirlerse, bu ne Kürtlere bir hayrı olur ne de bölgedeki ülkelere hayrı olur açıkçası. Çünkü sonuçta Amerika bir biçimde burada yaşayan bir toplum değil. Avrupa burada yaşayan bir toplum değil. Kürtler, Türkler, Araplar, Farisiler, her neyse buradaki Müslümanlar işte asırlardır beraber yaşıyorlar. Birbirlerine rağmen burada var olabilmeleri bugüne kadar mümkün olmadı. Dolayısıyla beraber birbirini tanıyarak burada var olmanın yollarını ve stratejilerini bulmaları, çizmeleri gerekir. Avrupa'nın ve uluslararası güçlerinde bu tür bir şevk içinde hareket etmeleri doğru. Bence de Kürtleri bu halklardan, bu bölgeden yalıtık bir biçimde bir siyasi varlık olarak tanımlama tutumu içine girdiklerini gösteriyor. Bu yabancılaştırır Kürtleri, hem bölgeye yabancılaştırır dediğim gibi, hem de bölgeyi onlara yabancılaştırır. Bu tehlikeli bir şey aslında. Kürtler için de tehlikeli bir şey. Bugün çok iyi bir şey gözükebilir. İşte Kobani'de destek veriliyor. Kobani'de zaten halk falan kalmamış. PYD'nin güçleriyle IŞİD'in güçleri var. Dolayısıyla iki siyasi inisiyatifin çatışması ve rekabeti var. Bu siyasi inisiyatiflerin birisine bizim gebe olmamamız lazım. PYD'nin siyasi inisiyatifi de çok makul bir siyasi inisiyatif değil açıkçası. IŞİD'le birebir aynı olmasa bile, yani uzun vadeli düşündüğümüzde IŞİD'in aynısı değil. Ama sonuçta orada yapmak istediklerine baktığımız zaman siyasi inisiyatif olarak mezhepçi, ırkçı ve dar anlayışa dayalı bir siyasi inisiyatif kurmaya çalışıyor. Bu Ahmet Davutoğlu'nun da bahsettiği, bizim millet olarak varoluşumuzla bağlantılı olan geleneğimizle de bağdaşmıyor bu.
Evet.
O nedenle bu girişimler bence de çok hayra alamet değil, ama Türkiye'de bunun içinde yer aldı. Sanırım o Türkiye'de bu gelişmelerden soyutlanmamak için, kendi inisiyatifini orada göstermek için bunun içinde yer alma ihtiyacını hissediyor.
Evet, yani en azından yani evet, peşmergeyi muhatap alıyor. Evet. Yani PKK'lı militanları evet, muhatap almak yerine evet, en azından Kuzey Irak'ta ilişki içerisinde olduğu Kuzey evet, Irak Kürt yönetimini muhatap almış oldu en azından evet, hocam.
Hocam, iyi bir girişim evet, yani evet, iyi bir girişim.
Hocam çok da teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
Sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya